Ayrım 7.
Fransa ve İngiltere hükümeti meşruta tahtında idare olunur, devletler olduklarından adat-ı meriyeleri, yürürlükteki usulleri bize uymayıp Nemçe, Avusturya ve Prusya gibi hükümeti mutlakası olan devletlerde meclis azası bulunanların intihap ve ithal ve ihracı ancak hükümdarların 7 ihtiyar takdirinde ve istiklallerinde olması cihetiyle saltanat-ı seniyyede Osmanlı'da dahi böylece olmak lazım geleceğini. Yani özetle Fransa ve İngiltere gibi meşruti monarşi sistemlerinin kabul ettiği meclis üyelerinin seçimle gelmesi ve azledilmemesi gibi ilkeler Osmanlı devlet yapısına uymayacağından Avusturya ve Prusya gibi sistemlerin benimsediği hükümdar tarafından atanma ve azledilebilme ilkesinin kabulü yerinde olacaktır. Mustafa Reşit bu dönemde Tanzimat-ı Hayriye reform taslaklarını hazırlamaya koyuldu. Hatta mülkiyete güvence vergilemeye düzeltmeler getiren, rüşvet, müsadere ve angareyi kaldıran bir yasanın çıkmasını sağlayabildi. Ama bu yasanın uygulanması karşıt görüştekilerin ağırlıklarını koymalarıyla ertelendi. Mustafa Reşit'i başkentten uzaklaştırmak için Hariciye Nazırlığı üzerinde kalmak şartıyla yeniden Londra'ya elçi gönderilmesi formülünde karar kılındı. Paşa 1828 Ağustos'unda ikinci defa Londra'ya elçi gitti. Mustafa Reşit burada bu defada Mısır'daki Mehmet Ali Paşa'ya karşı İngiltere'nin askeri ittifakını sağlamak istediyse de bunu başaramadı. Başkente yolladığı ittifak taslağı saray ve Babali tarafından devlet çıkarlarıyla uzlaşmayacağı gerekçesiyle reddolunup kendisi de İstanbul'a geri çağrıldı. Bu arada M. Ali Nizip zaferini kazanmış, 2. Mahmut ölmüş ve yerine Abdülmecit geçmişti. İstanbul'a dönen M. Reşit Hariciye Nazırlığı görevini sürdürdü. Bu aşamada kendine çizdiği çalışma programı iki bölümdür. Gülhane Hattı Hümayunu ya da Tanzimat-ı Hayriye Hazırlığı ve Mısır Sorununun Çözümü. Yukarıda görüldüğü gibi bu iki sorun birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve Mustafa Reşit dış sorunun çözümünü içte yenilik yapmaya bağlı saymaktadır. Bu yolda Hüsrev Paşa çevresinde oluşan muhalif cepheye karşı Ali Efendi ve Sadık Rıfat Beylerin de desteğiyle genç padişahı kazanmaya çalışır. İngiltere ile yapılmış olan ticaret anlaşması dış yardım ve destek konusunda elverişli bir zemin hazırlamıştır. Ama gerek Batı devletlerini gerekse Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerini yaşadığı sanısına düşen Batı kamuoyunu kazanmak gerekmektedir. Bu amaçla Mustafa Reşit Paşa padişahı etkileme çalışmalarına hız verdi. Hüsrev Paşa önderliğindeki muhalif çoğunluğa rağmen Ali Efendi ve Sadık Bey'in de yardımlarıyla sonuç alındı. Genç padişah da artık kazanılmıştı. Tanzimat dönemini ve onun başlangıcı olan GHH'yi hazırlayan olayların gelişimi budur. GHH 3 Kasım 1839 günü Gülhane'de elçiler, devlet ileri gelenleri ve halktan oluşan bir kalabalık önünde Mustafa Reşit tarafından okunup ilan edildi. C. Yorumlar. Tanzimat'ın dinamikleri konusundaki görüşleri 3 öbekte toplayabiliriz. Dış etkene asıl rolü tanıyanlar, iç ve dış etkenleri birlikte ele alanlar ve asıl ağırlığı iç etkene bağlayanlar. Birinci görüşe göre Tanzimat'ın asıl zorlayıcı gücü dış baskıdır. İmparatorluğu yarı sömürge durumuna getirmeye kararlı batılı devletler bu amaca ulaşmak için istedikleri üç düzeni ve elverişli ticaret ortamını yaratmaya çalışmaktadırlar. Dönemin yabancı gözlemcilerinden Engelhardt da Tanzimat'ın her şeyden önce Avrupa'yı tatmin etme ve susturmakla yükümlü olduğunu yazar. Tanzimat'ı dış ve iç etkenlerle birlikte ele alanlara gelince Yavuz Abadan'a göre biraz da ve hatta belki iç etkenlerden daha çok yabancı etkiler altında vücut bulmuş görünen bu hareket siyasi birliğin dayandığı destekleri yenileme ve kuvvetlendirme zaruretinden doğmuştur. 19. yüzyılda devletin dayandığı askeri teokratik temel sarsılmıştı. Düzenini yitiren ordu bir otorite unsuru olmaktan çıkmıştı. Ulusal bilinçlerini kazanan Hristiyan halklar içinde Müslümanlık akideleri toplayıcı bir bağ olmak şöyle dursun ayrıcılık unsuru haline gelmişti. Kapitülasyonlar hem Osmanlı ülkesindeki yabancı uyrukların hem de Hristiyan azınlıkların yararlandığı bir ayrıcalıklar tablosu yaratıyordu. İşte bu ortamda Tanzimat'ın birinci görevi Dağılma halindeki kitleleri yenilikler çevresinde toplamak, devlet faaliyetlerini hukuki güvence esasına dayayarak düzeni ve merkezi gücü yeniden kurmaktı. Tanzimat'ın ikinci görevi ise bu toparlanmayı kişi benliğini ezen sınırlamaları azaltarak ve bir ferdi hürriyet sahası yaratarak gerçekleştirmekti. Yine iç dinamikle dış dinamiği beraber ele almakla birlikte iç dinamikten yola çıkan bir yazara göre Tanzimat, Mısır ve Boğazlar sorunu gibi devletin iç zaaflarından da doğan iki sorunu çözebilmek için düşünülmüştü. Amaç, devletin yeniden güçlendirilmesi ve bunun için de gerekli yeniliklerin yapılmasıydı. Bu ise Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni bir denge unsuru sayan ama aynı zamanda istismar siyaseti güden devletlerin de yardımını almaya ve onların isteklerini yerine getirmeye bağlı idi. Böylece içte yenilik ihtiyacı dışa güven verme gereğiyle birleşince Tanzimat'ın da en yakın etkenleri ortaya çıkmış oldu. Bazı yazarlar ise YHH ve Tanzimat döneminin doğuşunda asıl etkenin iç dinamik olduğunu ileri sürmekte, olayı içte yenilik düşüncesinin ve taraflarının bir başarısı olarak ele almaktadırlar. Buna göre yabancı devletleri tatmin etme ve onlardan yararlanma isteği ikincil, tali bir etkendir. Tanzimat harici olmaktan ziyade dahili bir harekettir. İçeride devleti yeniden düzenlemek ise devlet yetkilerini daha iyi kullanmayı ve bunlara yabancı devletleri karıştırmamayı gerektirir. 2. Gülhane Hattı Hümayunu'nun özellikleri. Bir irade-i seniye olan GHH, biçimsel açıdan hükümdardan gelen tek yanlı bir işlemdir, bir fermandır. Onun ne türden bir hukuk belgesi olduğunu tartışabilmek için önce içeriğini gözden geçirmek gerekir. A. İçeriği. GHH'nin içindekiler padişahın ağzından kaleme alınmış olup şöyle sıralanıyorlar. Yüce devletimizde kuruluşundan beri Kur'an ve şeriat ilkelerine uyulduğundan saltanat güçlü, halk da mutlu olmuştur. 150 yıldan beri ise bunun tersi yapıldığından zayıflık, yoksulluk ve çöküş bas göstermiştir. Oysa şeriat kurallarına uymayan devlet payidar olamaz. Tahta çıktığımızdan beri ülke ve halkın kalkınması için yollar aradık. Bu yönde gerekenler yapılırsa 10-15 yıla kalmaz işler yine düzelebilir. Bu anlayışla daha iyi bir yönetimi sağlayacak kavanini cedide yeni yasalar konmasını uygun görürüz. Yeni yasalar özellikle can, ırz, namus, şeref ve haysiyetin korunmasını, mal güvenliğini, vergilerin yeniden düzenlenmesini, askerliğin düzene bağlanıp süreyle sınırlanmasını amaçlamalıdır. İlk aşamada yapılması gereken işler açık ve yasal yargılama yapılmadan idam cezası uygulanmasını önleyecek, can, ırz, mal, mülk güvenliği getirecek müsadere usulünün kaldırılması değişikliklerin gerçekleştirilmesidir. Bunun dışındaki alanlarda da danışma, tartışma ve oy birliğiyle karar alma yöntemi kurulmalıdır. Amaç bu olunca Meclisi Valayi Ahkam-ı Adliye'nin üye sayısının artırılması, burada özgür tartışma ortamının yaratılması gerekmektedir. Öte yandan yasalara aykırı davrananlar için yeni bir ceza yasası yapılacak, suçlu görülenler rütbeye ve hatır ve gönüle bakılmayarak cezalandırılacaklardır. Padişah, uyruklara tanınan hakların kendisi tarafından güvence altına alındığını söylemekte, çıkacak yasalar din ve devlet ve mülk ve milleti ihya için vaz olunacak olduğundan bunlara karşı gelmeyeceğine yemin etmektedir. Padişah, fermanın sonuna doğru bu esasların bütün ülke halkı için ilan edildiğini belirtiyor, yeni gelişmelerden yabancı elçiliklere de haber verilmesini istiyor. Bu sonuncu husus, yani yabancı devletlere haber verme hukuki niteliği bakımından bir bildirimden ibaret görülüp, onlara uluslararası hukuk bağlamında bir güvence verme anlamına gelmese bile, siyasi yönden dikkat çekicidir. Politik ve diplomatik güvence mesajı özelliği taşır. Görülüyor ki ferman o dönem bozukluklarının nedenlerini anlatarak söze başlamakta, böylece kendi varoluş gerekçesini açıklamaktadır. Burada bir yanda şeriata uymamanın bu bozulmanın ana nedeni olarak gösterilmesi, öbür yanda ise kurtuluşun yeni yasalarda, kavanini cedide, yani şeriata dayanmayan yeni hukuk kurallarının yaratılmasında aranması bir çelişki görünümü vermektedir. Y. Abadan konuya bir açıklama getiriyor. Fermanın taslağı niteliğinde olup esasları bir komisyonca görüşülüp saptanan ve padişahça da uygun görülen bir tarihi belgeyi Topkapı Arşivi 3084, bulup çıkaran yazar buradaki esasların hiç de şeriatın ağır basması yönünde olmadığını yazmaktadır. Belgede bozulmanın şeriata uyulup uyulmaması konusu dışında kalan nedenlerden de ileri geldiği, düzelmenin de yepyeni ilkelerin kabulüyle olabileceği fikri önemli vurgulanmaktadır. Abadan'a göre buradaki şeriat ile şeriat ötesi anlayış arasındaki denge GHH'nin yazılışı sırasında şer'i anlayış doğrultusunda bozulmuştur. Bunda da ifadede ağır başlılığı sağlamak düşüncesi kadar ulemayı ve tutucuları ürkütmemek niyeti rol oynamıştır. Yoksa GHH ve Tanzimat anlayışında şeriata bağlılık vurgulamaları ilkesel olmaktan çok biçimseldir, görünüştedir. Yine GHH'nin giriş bölümünde Sultan bütün düşüncesinin mülk ve milleti ihya olduğunu açıklamakla Tanzimat'ın amacının eski dönemdeki anlayıştan farklı olarak yalnız din ve devleti değil, ülkeyi ve milleti de kalkındırmak olduğunu vurgulamış oluyordu. Böylece fermanın yazarı Mustafa Reşit, halka devlet içinde merkezi bir yer vermekte, modern bir devletin temel ilkesini, yani halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesini getirmekteydi. GHH metninin bundan sonraki bölümlerinde yer alan esasları dağınıklıktan arındırıp yeni bir düzene sokarsak şu kümelerle karşılaşıyoruz. Yeni yönetim usulleri ile hak ve dokunulmazlıklar. Her iki alan can, ırz, mal, mülk ve yargılama güvenceleri ile vergi ve askerlik işlerinin adil ve düzenli hale getirilmesi gibi yakın hedeflerden oluşuyor. Yeni yönetim usulleri. GHH'nin devlet yönetimiyle ilgili ana eğilim iktidarın kendi kendini sınırlamasıdır. Bu sınırlama yasa üstünlüğü ya da yasaya saygı ilkesini içermektedir. Yasalar onu yapanları ve uygulayanları da bağlayacaktır. Kamusal yaşam yeni yasalarla düzenlenecek, keyfi işlemlere yer bırakılmayacaktır. Bu yolla herkesin yasa önünde eşitliği sağlanacak, memurların yasal çerçevede iş görmeleri gerçekleşecek, buna uymayan görevliler yine yasalar çerçevesinde cezalandırılacaktır. Keyfi cezalara son verilmesi, mahkemelerde duruşmaların açıklığının sağlanması, vergi ve askerlik görevlerinin adil yasalarca yeniden düzenlenmesi gibi noktalar aynı çerçevede yer alan önlemlerdir. Bütün bunlara yasal yönetime geçiş denebilir. Yeni yönetim usullerinin bel kemiğini oluşturacak yasaların hazırlanması açısından da bir yenilik vardır. Bunlar kurullar tarafından ve kolektif usullerle hazırlanacaktır. Danışma yöntemi, serbest tartışma, meclislerde karar oluşturma ve benzerleri. Padişah yine yasa koyucu organ ya da irade kaynağıdır ama kurullardan ve danışma yöntemlerinden yararlanacaktır. Görülüyor ki GHH'nin genel yönetim usulleriyle ilgili yenilik programı, yasalara uygun yönetim ile yasaların hazırlanmasında danışma ve kurullarla çalışmadan ibarettir. Bunun, devletin temel siyasal yapısını değiştiren monarşik sistemdeki güçler birliği olgusuna ve teorisine son veren, padişahın üstün yetkilerini sınırlayan bir yenilikler demeti oluşturmadığı, daha çok idari düzeyde kaldığı söylenebilir. Ancak yasal yönetim ve kurullara danışma ilkelerinin önemi göz ardı edilmemelidir. Bunlardan birincisi ileride hukuk devleti aranışlarına, ikincisi de parlamentolu rejime yönelişin habercileri olmaları bakımından dikkat çekicidir. GHH'nin yeni yönetim ilkeleri düzeyindeki bir katkısı da eşitliğe saygı yükümlülüğünü getirmesidir. Devlet artık uyruklarına eşit davranacaktır. Fermanda yer alan şu sözler bu ilkenin benimsendiğini söyleme olanağını veriyor. Tebaai saltanatı seniyemizden olan ehli İslam ve mileli saire, öbür milletler, cemaatler, bu müsaadatı şahanemize bila istisna mazhar olmak üzere, can ve ırz ve namus ve mal maddelerinden, kaffai tüm memaliki marusatımız ahalisine tarafı şahanemizden emniyeti kamile tam güvence verilmiştir. Ayrıca GHH'nin açıklanması için çıkarılan ek fermanda da vezirden çobana kadar herkesin eşit olduğu bildirilmiştir. Böylece uyrukların eşitliğinin kabul edilmesiyle Müslüman, Müslüman olmayan eşitliği de benimsenmiş oluyordu. Bunun önemi şuradadır ki GHH'nin dini ne olursa olsun herkesi yasa önünde eşit sayması geleneksel İslam anlayışından kopuş demekti. Bu yüzden GHH'nin katkılarını azımsama eğiliminde olanlar bile eşitsizlik üzerine kurulu geleneksel doktrinin bu yoldan altüst edilişini başlı başına bir devrim saymışlardır. Bu başlangıç, teokratik devletten uzaklaşma ve laikleşme yolundaki evrimi haber veriyordu. Haklar ve dokunulmazlıklar. GHH, kişi hak ve özgürlükleri bakımından eksik ama derli toplu ilk Osmanlı listesini getirmektedir. Eksiklikler, düşünce, basın, dernek, toplanma, çalışma, sözleşme, ticaret ve sanayi özgürlükleri gibi konulardadır. Kuşku yok ki bu durum, padişah ve Mustafa Reşit Paşa gibi ileri gelenlerin düşünce boyutlarının sınırlılığıyla, yani öznel, subjektif bir etkenle ilgili olmaktan çok, o dönem toplumunun nesnel, maddi ve sosyoekonomik yapısının geriliğiyle bağlantılıdır. Buradan kaynaklanmaktadır. Y. Abadan bu eksikliklerin nedenlerini Osmanlı İmparatorluğu'nda liberalizmin henüz kökleşmemesi ve burjuva sınıfının hakimiyet tesis edememesinde buluyor. Tanınan hak ve dokunulmazlıklar arasında en başta kişi dokunulmazlığı ve güvenliği gelir. Bu yasa dışı nedenlerle suçlanmama ve cezalandırılmama, adil ve açık, aleni usullerle yargılanma, şeref ve haysiyet ve ırzın korunması gibi esasları içerir. Böylece kanunsuz suç ve ceza olmaz, yargılanmadan kimseye ceza verilemez biçimindeki evrensel hukuk ilkeleri benimsenmiş oluyordu. Padişah da mutlak bir haktan, örfi cezalar verme yetkisinden vazgeçiyor, bunları mahkemelere bırakıyordu. Kişinin maddi ve ekonomik varlığının korunmasıyla ilgili olarak da mal güvenliğinin kabul edildiği görülmektedir. Bunun kapsamına müsadere yasağı başta olmak üzere başka mülkiyet güvenceleri girer. Vergilemede uygulanacak ilkeler de bu bağlamda düşünülmelidir. Adil ve eşit vergileme, harcamaların denetlenmesi ve benzerleri. Askerlik hizmetinin adalet ve eşitlik ilkelerine göre düzenlenmesi de bir başka önemli yeniliktir. Can ve mal güvenliği yöneticileri yakından ilgilendiriyordu. Mutlakiyete yol açan mekanizmalardan biri de ulema dışındaki bütün yöneticileri devlet kölesi sayan kul sistemiydi. Bunlar yargılanmadan mahkum ve idam edilebilirler. Şu ya da bu şekilde öldürüldüklerinde de malları, mülkleri müsadere edilirdi. İşte can ve mal güvenliği, müsadere yasağı, idam ve zehirlenmelere karşı önlemler bunları önlemek içindi. Mustafa Reşit Paşa, padişah otoritesini kısmak ve karar yetkisini bürokrasiye aktarmak istiyordu. Bu güvenceler bunun için de gerekliydi. Nihayet yukarıda değinildiği gibi GHH eşitlik konusunda da ilk esasları getirmiştir. GHH 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ile dikkat çekici benzerlikler içindedir. Benzeşme ya da esinlenme kişisel dokunulmazlık ve güvenceler açısından meydandadır. Can güvenliği ve dokunulmazlığı, yasa dışı nedenlerle suçlanmama, cezalandırılmama ve benzerleri. Öte yandan mülkiyet güvenceleri, vergileme, adalet, eşitlik, harcamada denetim ve eşitlik ilkeleri ek fermanla birlikte açısından da benzerlikler vardır. B. Yaptırım ve güvenceler. Engelhardt'a göre GHH iktidar yetkilerine bir sınırlama getirmiyordu. Bu düşünceyi iktidarın dıştan sınırlanması olarak alırsak yazar haklıdır. Ama iktidarların sınırlanmasının en etkili yolu olsa bile bu yol tek yol değildir. Bunun bir başka yöntemi daha vardır. Kendi kendini sınırlama. GHH ile Osmanlı devlet düzeninde ilk defa olarak bir padişahın kendi iradesiyle kendi yetkilerini ve iktidarını sınırladığını görüyoruz. Bu kendi kendini sınırlama, auto-limitation, özellikle kişi hakları ile yargı ilkeleri alanında belirgindir. Getirilenlerin güvencesi olarak yemin, kendi kendini sınırlamanın tipik yoludur. Cezaların yasalara uygun olarak mahkemelerce verileceğinin açıklanması, hükümdarın kendi başına ceza biçme yetkisinden vazgeçtiğini ortaya koyar. Yasa yapmada, meclisi ahkam-ı adliyenin hazırlayıcılık rolü pekiştirilir ve özgür tartışma ortamı istenirken de kurullarla çalışma sözü verilmiş olmaktadır. GHH tek yaptırım olarak, subjektif ve manevi bir desteğe dayanır. Ant içme. Bu onun tek yanlı niteliğinden ve kendi kendini sınırlama anlayışından doğan bir sonuçtur. Yeminli güvencenin bir kusuru hukuken bağlayıcılık gücünün zayıf oluşu ve padişahça her an geri alınabilmesi ise öbür gediği de Yalnız Andijan padişahı bağlaması ondan sonraki padişahları ilgilendirmemesidir. Şu var ki Karal'ın belirttiğine göre Abdülmecit'ten sonra tahta çıkan Abdülaziz ve hatta Abdülhamit gibi sultanlar bile GHH'den söz ederlerken onun bir ana kanun gibi görmüşlerdir. Ayrıca unutmamak gerekir ki mutlakiyetçi bir sistemde hükümdarın uyruklarına bir takım sözler vermesi, bunları yerine getireceğine yemin etmesi önemli bir bağlanmadır. Buradaki and içmenin din ötesi, hatta laik bir boyutu da vardır. Bu hattan önce padişahlar kesin olarak şeriata bağlı ve yalnız ona karşı sorumluydular. Şeriat, padişahın atadığı Şeyhülislam'ın yorumuyla somutlaşan kutsal bir anayasaydı. GHH ilkeleri ise herkesin bilgisine ve Osmanlıca Türkçe sunulan dünyasal ilkelerdi. Üstelik bu bağlanma aralarında hak eşitliği kurulan Müslüman ve Müslüman olmayan önünde yapılıyordu. Bir başka yeminli güvence de bu tarihe kadar padişaha sadakatle yükümlü devlet görevlilerinin bu tarihten sonra tanzimat ilkelerine bağlılık yemini etmeye başlamalarıdır. C. Hukuki niteliği. GHH ne tür bir hukuk belgesi ya da kaynağı sayılabilir? Bu konuda iki zıt görüş vardır. Bir yoruma göre GHH, TBA devlet ilişkileri ile kamu gücünün kullanılmasına kurallar getiren, kendini sınırlama örneği veren ve bu nedenle de geri alınıncaya kadar hukuken bağlayıcı, modern anlamda bir anayasa olmasa bile anayasal nitelikte ya da değerde bir berat, bir chart constitutionnel'dir. Hukuki biçimi bakımından ise iki yanlı misak sözleşme değil tek yanlıdır, bir fermandır. Aynı yönde daha da ileri giden Karal'a göre ise 1789 bildirgesiyle büyük benzerlikler içinde bulunan GHH bir nevi anayasa niteliğindedir. Ama onda bu yönü bulabilmek için karşılaştırmayı 20. yüzyıl anayasalarıyla değil 19. yüzyıl anayasalarıyla yapmak gerekir. Bu sonuncuların ortak yanı hükümdarın hak ve yetkilerini sınırlamalarıdır. Bu sınırlamanın biçim ve örgüleri ise devletten devlete değişir. 19. yüzyılda yürütmenin denetimini seçimle oluşan parlamentolara veren İngiliz ve Fransız anayasal düzenleri aynı yetkiyi hükümdarca atanmış kurullara veren Almanya, Avusturya ve İspanya sistemlerinden farklıydılar. GHH bu üç devletin 19. yüzyıl anayasalarına benzer. GHH'ye anayasa niteliği veren hususlar şunlardır. Hükümdarın ve hükümetin keyfi işlerine son verilmesi, halkın doğal haklarının eşit olarak tanınması, meclis-i ahkam-ı adliyenin yasa hazırlama ve devlet giderlerini denetlemeyle görevlendirilmesi, padişah ve devlet ileri gelenlerinin halk önünde ant içmesi, Hatt-ı Hümayun'un mahkemelerde tescil edilip meclis-i ahkam-ı adliyeye gönderilmesi ve buna aykırı uygulamaların yasaklanması. Karşıt görüşe göre ise GHH, anayasal nitelik taşıyan belgelerin biçimsel özelliklerine, bölümler, maddeler, sistematik, sahip değildir. Özü bakımından da devletin kuruluş ve işleyişi, devlet-birey ilişkileriyle ilgili kurallardan yoksundur. Ferman bu iki yönden, biçim ve öz, gereken koşullara sahip olsaydı, hükümdarın tek yanlı bir işlemi olmasına karşın yine de bir, chart constitutionnel sayılabilirdi. Fransa'da 1814 fermanı ya da 1876 Osmanlı Kanuni Esasisi gibi. Bu eksiklikleriyle GHH bir anayasa fermanı değil, yeni hukuk düzeninin dayanacağı temel ilkeleri açıklayan bir beyanname, bir tür insan ve yurttaş hakları bildirisidir.